Konver Yargıcı'nın Gözüne Görünenler, Alphonse Dude. Pazartesi Öyküleri. Okuyan Akın Altan. İmparator Willem'e bağlılık andı içmeden önce Kolmar Mahkemesi yargıçlarından Dolingerkik'ten daha mutlu insan yoktu. Başlığını yana eğmiş, kocaman göbeği, sırıtkan dudağı ve bir muslin kurdela üzerine yaslanmış üç katlı gerdanıyla salona geldiğinde ''Oh, şimdi güzel bir şekerleme yapayım da görün'' der gibi bir görünüşü vardı. Onun o tombul bacaklarını uzatarak kocaman koltuğuna gömüldüğünü, 30 yıl yargıçlıktan sonra keyfini ve pembe yüzünü borçlu olduğu o serin ve yumuşak meşin mindere yaslandığını görmek insanın içini açardı. Talihsiz Dolinger. Aslında kendisinin yıkımına yol açan da o minder oldu. Üzerinde öyle rahattı ki, o sahtiyan taklidi mindere öyle iyi yerleşmişti ki, yerinden kımıldamaktansa Prusyalı olmayı yeğledi. İmparator Wilhelm ona, ''Oturduğunuz yerde kalınız, Monsieur Dolinger'' demişti. Dolinger de oturduğu yerde kaldı. İşte bugün, Kolmar Ağır Ceza Mahkemesi üyesi sıfatıyla Berlin'deki Şevketli'nin adına canla başla adalet dağıtmaktadır. Çevresinde de hiçbir şey değişmemiş. Hep aynı soluk ve tek düze mahkeme, cilalı gibi parlak sıraları, çıplak duvarları, avukat vızıltısıyla hep aynı bekleme salonu. Sof perdeli yüksek pencerelerden dökülen hep aynı soluk ışık, başını eğmiş, kollarını uzatmış, hep aynı tozlu büyük İsa heykeli. Kolmar Ağır Ceza Mahkemesi Prusya'ya geçmekle onurundan bir şey yitirmemişti. Salonun dibinde yine bir imparator büstü vardı. Ama ne olursa olsun Dolinger'in rahatı kaçmıştı. Koltuğuna istediği kadar yaslansın, istediği kadar can avliyle yamansın, boşuna. O eski canım şekerlemelerden eser kalmamıştı. Dahası yargı sırasında uykuya dalıverdiği anlarda da hep korkulu düşler görmeye başlamıştı. Bir gün düşünde kendisini yüksek bir dağın tepesinde Honek ya da Alsas tepesi gibi bir yerde gördü. Tek başına yargıç cübbesiyle kocaman koltuğuna oturmuş, kavruk ağaçlarla mini mini sinek bulutlarından başka bir şey görülmeyen o ulu yüksekliklerde acaba ne işi vardı? Dolinger bunun ayrımında değil. O sırtını soğuk bir ter kaplamış, karabasanın sıkıntısı içinde titriye titriye bekliyor. Ren'in öbür yakasından, kara ormanın çamları ardından tez tekerlek kızıl bir güneş doğuyor ve yükseldikçe de aşağıda Tan ve Münster koyaklarında Alsas'ın bir başından öbür başına kadar karışık bir uğultu, bir ayak sesi ve araba gürültüsü duyulmaya başlıyor. Büyüyor, yaklaşıyor ve Dolinger'e hapakanlar basıyor. Çok geçmeden dağın böğürtülerinde döne döne tırmanan upuzun yoldan Kolmar yargıcı, üzünçlü ve sonsuz bir alayın kendisine doğru geldiğini görüyor. Gelenler alayla göç etmek için Vosges dağlarının bu geçidinde sözleşmiş bütün Alsas halkıdır. Önde 4 öküz koşulmuş uzun arabalar, hani ekin kaldırma zamanında yer yanından demetler fışkıran çevresi parmaklıklı o uzun arabalar, şimdi mobilya, eşya denkleri ve öteberiyle tıklım tıklım dolu gidiyor. İçlerinde neler yok? Kocaman karyolalar, yüksek dolaplar, Hint basmasından süsler, hamur tekneleri, çıkrıklar, küçük çocuk iskemleleri, ataların koltukları, köşeden bucaktan alınarak birbiri üstüne yığılmış baba ocaklarının o kutsal tozunu yolun yelinde savuran eski emanetler. Bu arabalarda kapı kapamacasına evler göç ediyor. Nitekim gıcırdamadan, inlemeden ilerleyemiyorlar. Öküzler sanki yol tekerlere yapışıyormuş gibi, sanki tırmıklarda, sabanlarda, çapalarda ve taraklarda takılı kalmış kuru toprak parçaları yükü bir kat daha ağırlaştırarak bu gidişi bir kökünden sökülmeye çevirmiş gibi arabaları güçlükle çekiyorlar. Arkadan üç köşeli şapkalarıyla titreye titreye bastonlarına dayanan yaşlılardan tutunuz da dimi bezinden pantolonları ve askılarıyla o kıvırcık saçlı sarışın yavrulara varıncaya kadar ağırbaşlı delikanlıların omuzda taşıdıkları kötürüm büyük babadan annelerin bağırlarına astıkları memedeki çocuklara değin herkesinden ve her yaştan sessiz bir kalabalık sıkışık düzende yürüyordu. Hepsi, sağlamları da, sakatları da, ertesi yıl asker olacaklar, biten o korkunç yıkımda askerlik edenler, koltuk değnekleriyle sürünen, bacağı kesilmiş zırhlı süvariler, yırtık pırtık, paçavraya dönmüş üniformalarından, henüz Spandau'daki top yuvalarının küfü gitmemiş solgun benizli bitkin topçular, hepsi bir kıyısında Kolmar yargıcının oturduğu yoldan gururla geçip gidiyorlardı. Önünden geçerken de her biri ürkütücü bir öfke ve tiksinti anlatımıyla yüzünü öte yana çeviriyordu. Ah, zavallı Dolinger! Gizlenmek, kaçmak istiyor ama olanaksız. Koltuğu dağa, meşin minderi koltuğuna, kendisi de meşin minderine kök salmış. O zaman orada sergileme direğindeymiş gibi olduğunu ve herkes ayıbını ta uzaklardan görsün diye direğin bu kadar yükseklere dikildiğini anlıyor. İsviçre sınırındakiler büyük sürülerini güderek, sağırdakiler o okkalı demir gereçlerini doldurdukları maden ocağı arabalarını iterek geçit töreni köy köy sürüyor. Sonra kentler geliyor. Bütün İplikevi işçileri, deri işçileri, dokumacılar, çulhalar, kent soylular, papazlar, hahamlar, yargıçlar, kara cübbeler, kırmızı cübbeler. İşte başta yaşlı başkanıyla Kolmar Mahkemesi. Dolinger utancından ölecek gibi yüzünü kapamaya davranıyor ama ellerine inme gelmiş, kımıldamıyor. Gözlerini yummak istiyor ama göz kapakları devinimsiz ve dimdik. Onun herkesi, herkesin de onu görmesi, iş arkadaşlarının geçerken attıkları o aşağılama dolu bakışlardan bir tekini bile kaçırmaması alnında yazılıymış. Böyle bir yargıcın sergileme direğinde olması ürkütücü bir şey. Ama bundan da korkuncu, kendi çoluk çocuğu bu kalabalığın içinde. Hepsi de onu tanımazlıktan geliyor. Karısı, çocukları başlarını eğerek önünden geçiyorlar. Onlar da utanıyorlar galiba. Dahası öylesine çok sevdiği küçük Michel de yüzüne bile bakmadan bir daha dönmemek üzere geçip gidiyor. Yalnızca yaşlı mahkeme başkanı kendisine yavaşça ''Bizimle birlikte gelin Dolinger. Burada kalmayın dostum.'' demek için bir dakika duruyor. Fakat Dolinger yerinden kalkamıyor ki. Çırpınıyor, yardım edin diye bağırıyor ve alay saatlerce önünden geçiyor. Kalabalık, güneş batarken artık uzaklaşınca çan kuleleri ve fabrikalarla dolu bütün o güzel koyaklardan çıt bile duyulmuyor. Bütün Alsas kalkıp gitmiş. Yukarıda sergi direğine çakılmış oturan, işinden çıkarılamaz Kolmar yargıcından başka hiç kimse yok. Sahne birdenbire değişiyor. Porsuk fidanları, kapkara haçlar, sıra sıra mezarlar ve yaslı bir kalabalık. Sözü geçen bir kimsenin cenaze gününde Kolmar mezarlığının görünümü. Kentin bütün çanları çalınmakta. Ağır ceza mahkemesi üyelerinden Dolinger, hakkın rahmetine kavuşmuş. Onurun ve saygınlığın yapamadığını ölüm yapmış. O işinden çıkarılamaz yargıcı meşin minderinden söküp ille oturacağım diye tutturan o adamcağızı boylu boyunca yere yatırmış. Düşünde öldüğünü görmek ve kendi kendisine ağlamak gibi korkunç bir şey olamaz. Dolinger içi ezgin kendi cenaze törenini izliyor. Onu ölümünden de çok üzen şey, çevresine yığılan bu büyük kalabalığın içinde bir tek dostu, bir tek akrabası olmayışıdır. Kolmar'dan kimseler yok, hep Prusyalılar. Cenaze alayının peşi sıra gidenler Prusya askerleri. Arabanın yanı sıra yürüyenler Prusya yargıçları. Mezarının başında söylenen sözler Prusya söylevleri. Üstüne attıkları ve kendisine o kadar soğuk gelen toprak da Prusya toprağı. Ne yazık. Ansızın kalabalık saygıyla birisine yol veriyor. Beyazlar giyinmiş, iri yapılı, bir zırhlı süvari mantosunun altında yapraklarını dökmeyen bitkilerden yapılmış büyük bir çelenge andıran bir şeyle yaklaşıyor. Çevreden ''Bismarck geldi, Bismarck geldi'' diyorlar. Kolmar yargıcı da içinden üzüntülü üzüntülü ''Kont cenapları'' diyor. ''Bana pek iyi davranıyorsunuz ama Michelciğimiz de burada olsaydı.'' Pek gürültülü bir kahkaha, çılgınca, rezilce, yabanıl, sonu gelmeyen bir kahkaha düşüncesini yarıda kesiyor. Yargıç ödü kopmuş kendi kendisine ''Ne oldu bu adamlara?'' diyor. Kalkınıyor, bakınıyor. M.D. Bismarck'ın dindarca bir saygıyla mezarı üstüne koyduğu şey kendi minderi. Üzerine çepeçevre şöyle yazılı bir yazıt konulmuş. Kendi meşin minderidir. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gözbebeği Yargıç Dolinger'e saygılar ve sevgilerle. Mezarlığın bir başından öbür başına dek herkes gülüyor. Herkes böğürlerini tuta tuta kahkaha atıyor. Ve bu kaba Prusya neşesi, ölünün sonsuza dek sürecek bir aşağılanmanın ağırlığı altında ezilerek utancından ağladığı mahzende bile çın çın ötüyor. Son.